Ayrım 19, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 184. 1848, İbiray. Kırmızı bir evde beyaz ponçolu bir yaşlı adam. Kentleri hiç sevmemişti. En büyük muradı Paraguay'da bir bahçeye ve şifalı otlarla dolduracağı bir el arabasına sahip olmaktı. Bir baston yürümesine yardımcı oluyor ve mutlu ezgiler üstadı bir gezgin şarkıcı olan Kara Ansi'na, onun toprağı işlemesine ve doğan her günün ışığını gölge düşürmeden tatmasına destek sağlıyor. José Artigas, saygılar sunarım. Arada Uruguay'dan gelen konuklara mate çayıyla saygı sunmakta kusur etmiyorsa da pek konuşmuyor. Demek oralarda hala adım anılıyor. Yaşı 28 yılı sürgünde geçmek üzere 80'i aşmış. Artık geri dönmek istemiyor. Yarattığı fikirlerle sevdiği insanlar hala ezilmiş durumda. Hayatın ve anıların yükünü iyi bilen Artigas sessiz kalmayı yeğliyor. Gönül yaralarına şifa verecek bir bitki yok ki. José Artigas, Domingo Faustino Sarmiento'nun kaleminden. Bir eşkıyaydı, ne fazla ne eksik. Adam öldürmüş ve soygun konusunda 30 yıllık deneyim. Kızılderili asi döküntülerden oluşmuş bir orduyu, önder sıfatıyla siyasal bir devrime sürüklemek için yeterli niteliklerdir hiç kuşkusuz. Bunların arasında Artigas adı eşkıya reisi olarak kök salmıştır. Kimlerdi ona boyun eğenler? Zavallı, yoksul, vahşi kızılderililer. Çünkü o en vahşileri, en acımasızları, en büyük beyaz düşmanı olduğu için onların başına geçmişti. Hiç kentlerde oturmamış olduğu için yontulmamıştı. Serbest devlet yapısının tüm insansal geleneklerine yabancıydı. Ve kendisi beyaz olmakla birlikte kendinden bile daha cahil yerlilerin önderi olmuştu. Artigas'ın kökeniyle eylemlerini düşündükçe kimilerinin ona siyasal düşünceler ve insancıl duygular kondurmak çabası karşısında bir tür zihinsel isyana kapılıyoruz. Beyaz ırktan olanların iç güdülerinin bir isyanı. 1848, Buenos Aires, Sevgililer 1. Dramatis Personae. Camilla O'Gorman, Buenos Aires'a doğmuş, 3 avlusu olan bir evde 20 yıl önce, sofuluk havasını koklayarak mutlu yuvalarda son bulan dar ve düz yolda sırasıyla kız, eş ve ana olmak üzere yetiştirilmiş, iğne iplik hünerleri piyano başında geçen akşamlar, başa siyah mantiya örterek okunan tesbih duaları. Camila, Socorro Kilisesi'nin papazıyla kaçmış, öneri Camila'dan gelmiş. Ladislao Gutierrez, Tanrı adamı, yaş 25, Tucuman valisinin yeğeni. Mum ışığında diz çökmüş duran o kadının ağzına kutsal ekmeği verdiğinden beri gözüne uyku girmemiş. Sonunda minik melekleri kaçırtıp çan kulesindeki güvercinleri ürküterek cübbesini de dua kitabını da fırlatıp atıyor. Adolfo O'Gorman, her yemeğe upuzun bir mahun masanın başından 10 emiri yüksek sesle okuyarak başlıyor. İffetli bir kadından 3 çocuk peydahlamış. Bir papaz oğul, bir polis oğul, bir de kaçak bir kız. Örnek bir baba olduğu için ailesini sarsan müthiş skandala örnek bir ceza istemekte kendisi başı çekiyor. Juan Manuel de Rosas'a yazdığı bir mektupta bu duyulmadık korkunç rezalete karşı sert davranılması dileğinde bulunuyor. Felipe Elortondo y Palacio, kurya sekreteri, o da Rosas'a mektup yazarak ileride buna benzer şeylerin olmasını önlemek için sevgililerin yakalanıp sert cezaya çarptırılmalarını istiyor. Mektubunda papaz Gutierrez'in atanmasıyla kendisinin bir ilişkisi bulunmadığını, bunun piskoposun ilgilendiği bir konu olduğunu da açıklıyor. Juan Manuel de Rosas, sevgililerin izlenip yakalanmalarını buyuruyor. Habercileri dört nala Buenos Aires'e gidiyor. Ellerinde sevgililerin tanımlamasını yapan bir kağıt var. Camila beyaz, kara gözlü, tatlı bakışlı, uzun boylu, bedeni ince ve biçimli. Ladislao esmer, ince, tam sakal, kıvırcık saç. Rosas kiliseyi ve yasaları tatmin etmek ve bu olaydan doğacak manevi zararları, ahlak bozulması ve asayişsizliği önlemek için adaletin yerine getirileceğine söz veriyor. Bütün ülke tetiktedir. Öteki oyuncular, muhalif basın. Montevideo, Valparaiso ve La Paz'dan Rosas'ın düşmanları kamu ahlakı adına yaygara koparıyorlar. El Mercurio Chileno adındaki gündelik gazete okurlarına şöyle sesleniyor. Toplum değerleriyle ahlakının Plata Irmağı Caligula'sının ürkünç baskı rejimi altındaki çürüyüşü öyle had bir noktaya ulaşmıştır ki artık Buenos Aires papazları en yüksek sosyete kızlarıyla kaçıyorlar da başımızdaki kepaze satrap bu korkunç ahlaksızlıklar karşısında kılını bile kıpırdatmıyor. Atlar kentlerden uzak durarak sevgilileri çayırlıkların üzerinden kuzeye götürüyorlar. Ladislao'nun atı altın derili, upuzun bacaklı, Camila'nın atı grimsi şişman güdük kuyruklu. Onlar da binicileri gibi geceleyin açıkta uyuyorlar, yorulmuyorlar. Yük Ladislao'nun eşyası, bir yün ponço, birkaç parça çamaşır, iki çakı, bir çift tabanca, bir kese, bir ipek kravat ve cam bir mürekkep okkazı. Camila'nın eşyası, ipek bir şal, 5-6 elbise, 4 keten iç eteklik, bir yelpaze, bir çift eldiven, bir tarak ve kırık bir altın nikah halkası. Sevgililer 2. İki ayrı kişi oluşlarındaki yanlışlığı gece onarıyor. 1848 Kutsal Yerler Sevgililer 3. Yazın kaçmışlardı. Sonbaharı Goya limanında Parana Irmağı'nın kıyılarında geçiriyorlar. Başka adlar altında. Kış gelince tanınıyor, ele verilip yakalanılıyorlar. Ayrı arabalarda güneye götürüyorlar onları. Tekerlekler yollarda yara izleri açıyor. Kutsal yerler zindanında ayrı hücrelere kapatılıyorlar. Şefaat dilenirlerse bağışlanacaklardır. Gebe kalmış olan Camila pişmanlık getirmiyor, Ladislao da öyle. Ayaklarına zincir geçiriliyor, bir papaz prangaların üstüne kutsanmış su serpiyor. Sevgililer avluda gözleri bağlanarak kurşuna diziliyorlar. 1848 Bacalar Cecilio Chi Mısır koçanları konuşmuş, tehlike uyarısında bulunmuşlardır. Uçsuz bucaksız şeker kamışı tarlaları Meksika'nın Yucatan bölgesindeki Maya toplumlarının mısır tarlalarını yutmaktadır. Tıpkı Afrika'daki gibi burada da insanlar satın alınıyor ve bedelleri romla ödeniyor. Kırbaç Afrikalılar sırtlarıyla işitirler diyor. Ve savaş çıkıyor. Başka insanların savaşlarına ölü sağlamaktan bıkmış olan Maya toplumları kof kütüklerden yapılma davulların çağrısına yanıt veriyor. Çalıların arasından fışkırıyorlar, gecenin içinden yoktan var oluyorlar. Bir elde pala, öteki elde meşale, hasiyendalar yanıp kül oluyor. Sahipleriyle, sahiplerinin çocuklarıyla birlikte. Kızılderililere ve Kızılderililerin çocuklarını borç kölesi yapan belgeler de yanıyor. Maya kasırgası kasıp kavuruyor. Cecilio Chi toptan ölüm saçan toplara karşı 1500 Kızılderiliyle birlikte çarpışıyor. Ama Valladolid'de Yucatan kendini pek soylu, pek Kastilyalı sayan bu mağrur kent düşüyor. Onun yanı sıra Bacalar kenti ve başka birçok kent ve garnizon da birer birer düşüyor. Cecilio Chi düşmanları haklarken eski zamanların eski isyancısı Jacinto Canek ve daha eski zamanların peygamberi Chilam Balam'dan esin alıyor. Merida plazasında bilek boyu kan akacağını ilan ediyor. Ele geçirdiği kentlerin koruyucu ermişlerine ateş suyu ve havai fişek gösterileri sunuyor. Ermişler saf değiştirmeyi reddederek hala efendileri kollamayı sürdürürlerse, Cecilio Chi onları palasıyla doğrayıp ateşe atıyor. 1849 Platte Irmağı kıyılarında Çiçek Salgını adında bir atlı. Povni Kızılderilileri arasında bu yıl her 4 kişiden 3'ü ya çiçek ya da koleradan öldü. Ezeli düşmanları Kiovalarsa kendilerini koca Sindai Dei sayesinde kurtarabildiler. Bu koca serseri bu ovalarda hüsrandan hüsrana gezip durmuştu. Çevrede boş yere geyik ve bufalo aranırken Washita Irmağı ona billur su yerine kırmızı çamur sunduğunda ''Benim dünyam son bulmuş artık'' diye mırıldanmıştı. ''Yakında Kiova halkımı da inekler gibi bir ağıla kapatacaklar.'' Koca Sainday dayı bir gün bu üzüntülü düşüncelere dalmış gezinirken karşıda doğu ufkunda güneş yerine bir karanlık gördü. Otluklar üzerine yayılmakta olan bir kara leke. Yakına geldikçe koca adam bunun kara bir ata binip karalar giymiş, başı yüksek kara şapkalı bir atlı olduğunu gördü. Atlının yüzünde derin ve ürkünç yara izleri vardı. ''Benim adım Çiçek Salgını'' diye attı kendini tanıttı. ''Hiç duymamıştım'' dedi Sainday. ''Yabancı uzaklardan, denizin öteki kıyısından geliyorum'' diye açıklamada bulundu. ''Ölüm getiriyorum.'' Sonra Kiyovaların yerini sordu. Koca Sainday dayı onu yanıltmanın yolunu biliyordu. Küçük ve yarı aç bir kabile olan Kiyovaların zahmete değmeyeceğini anlatarak ona güzel ve güçlü insanlardan oluşma, kalabalık bir kabile olan Povnileri salık verdi ve oturdukları ırmak kıyısını gösterdi. 1849 San Francisco, Kaliforniya'nın altını. Valparaiso'dan Şilililer akın ediyor. Yanlarında bir çift çizme, bir bıçak, bir lamba ve bir de kürek getiriyorlar. San Francisco limanının girişine şimdi Altın Kapı deniliyor. Düne değin San Francisco, Yerba Bueno adında bir Meksika kentiydi. Fetih Savaşı sırasında Meksika'dan gasp edilen bu topraklardan 3 kilo ağırlığında katıksız altın parçaları çıkartılıyor. Limanda bunca gemiye yer yok. Çıpalar denizin dibini bulur bulmaz serüvenciler dağlara dağılıyor. Kimse merhabalaşarak zaman yitirmiyor. Profesyonel kumarbaz rugan botlarını çamurlu toprağa gömüyor. ''Bin yaşasın hileli zarlarım, bin yaşasın hileli kartım.'' Bu topraklara salt ayak basmak çulsuzu kral yapıyor ve ona burun kıvırmış olan dilberler pişmanlıktan çatlıyor. San Francisco'ya yeni gelmiş olan Vicente Perez Rosales yurttaşlarının düşüncelerine kulak veriyor. ''Yetenekli adamım ben. Öyle ya Şili'de parası olana eşeklendiği duyulmuş mudur? Burada zaman yitirmek demek para yitirmek demektir.'' Durdurak bilmeyen çekiç gürültüleri, fokurdayan bir dünya, doğum çığlıkları, yerden bitercesine beliren tentenelerin altında aletler, içki, kurutulmuş et satılıyor, altın tozuyla dolu keseler karşılığında. Karga ve insan gaklamaları, dünyanın her köşesinden akan insan selleri, gece gündüz demeden savrulup duran siyah ceketler, denizci kasketleri, Oregon kürkler, Maule boneleri, Fransız hançerleri, Çin şapkaları, Rus çizmeleri ve kovboy bellerinde ışıldayan tabanca kurşunları. Dantel güneşliğinin altından alımlı bir Şilili kadın, korsesinin sıkmasıyla kalabalığın bastırması arasında ezilmiş, kırık cam parçalarıyla döşeli çamur deryasının üzerinde sürüklenirken tatlı tatlı gülümsemeye çalışıyor. San Francisco'da bu kadın Rosarito Amestica adıyla tanınmaktadır. Tarihini vermek istemediği bir yılda Rosarito Izquierdo olarak dünyaya gelmiş. Talcahuano'da Rosarito Vialesca, Talca'da Rosarito Toro ve Valparaiso'da Rosarito Montalvo olmuştur. Bir geminin kıçından açık arttırmacı aşağıdaki kalabalığa bayanlar sunuyor. Onları teker teker göstererek övüp göklere çıkarıyor. ''Bakın baylar, ne ince bel, ne tazelik, ne güzellik, ne...'' ''Fiyat artıran yok mu?'' diyor mezatçı. Kim daha fazla veriyor bu eşsiz dilbere? 1849 El Molino, buradaydılar. Ademoğlu seslendikçe dağdan taştan altın yağıyor. Rüzgarda altın kıvılcımları çakıyor. Altın Kaliforniya'nın ırmak ve yarlarının altından insanoğlunun eline uysalca geliyor. El Molino bu altın sahillerde mantar gibi bitmiş olan sayısız kamptan biridir. Günün birinde El Molino'daki madenciler uzak servi ormanlarından sütun sütun duman yükselmekte olduğunu ayrımlıyorlar. Geceliğin rüzgarla alay eden bir sıra yangın görüyorlar. İçlerinden biri sinyalleri tanıyor. Kızılderililerin telgrafı kabileleri yabancılara karşı savaşa çağırmaktadır. Anında madenciler 170 tüfek toparlayıp yerlileri gafil avlayan bir baskın düzenliyorlar. 100 tutsak ve bunların 15'ini ders olsun diye vuruyorlar. Küller. Rüyasında beyaz tavşanı göreli beri koca adam başka hiçbir şeyden konuşmaz olmuş. Gerçi konuşmakta da güçlük çekiyor ve uzun süre ayakta bile duramıyor. Yıllar gözlerini sulandırıp belini bir daha doğrultmamacasına bükmüş. Nicedir bir sepetin içinde yüzünü bükülü dizlerinin arasına gizlemiş, toprağa dönmeye hazır durumda yaşamakta. Sepetin içinde oğul ya da torunlarından birinin sırtında dolaşarak herkese rüyasını anlatıyor. O tavşan hepimizi yiyecek diyor. Tohumlarımızı, otlarımızı, ekmeğimizi yiyip bitirecek. Beyaz tavşanın attan daha iri bir hayvanın sırtına binmiş olarak geleceğini söylüyor. Ayakları yuvarlak, sırtı saçlı bir hayvan. Koca adam bu Kaliforniya dağlarındaki altın hummasını göremeden öldü. Maden arayıcıları at sırtını sökün etmezden önce çocuklarımı besleyemez oldum gayrı demişti. Kartala kaçmış kök gibiyim, ne konuşayım artık? Sepetinin içinde yaktılar onu. Kendi eliyle seçtiği çıralı odunların ateşinde. 1849 Baltimore Poe. Can çekişen adam Baltimore'daki bu meyhanenin kapısı önünde kendi kusmuyla boğulmuş, yüz yukarı yatmakta. İnançlı birkaç el onu sabaha karşı hastaneye kaldırıyor ama sonrası hiçliktir. Edgar Allan Poe iki yoksul gezgin komedyenin oğlu, uyuşturucu kullanıp hır çıkardığı kendi itirafıyla sabit. Serseri şair gözle görülmez mahkemelerde yargılanmış, görülmez kıskaçlar arasında ezilmiştir. Kendi kendine ararken kaybolmuş, Kaliforniya'da altın falan aramıyor o. Hayır, kendini arıyor. 1849 San Francisco, Levi'nin pantolonları. Havada çakan şiddet ve mucize şimşekleri Levi Strauss'un gözlerini kamaştırmıyor. Uzak Bavira'dan gelmiş olan Levi, burada bir iskambil kartının, bir tabancanın şıkırtısıyla dilencilerin milyoner, milyonerlerin de dilenci ya da bir ceset olabileceğini göz açıp kapayana dek ayrımlamıştır. Gözünü yine açıp kapadığında bu Kaliforniya madenlerinde pantolonların çabucak paçavraya dönüştüğünü görüyor. Ve yanında getirdiği sağlam bezleri daha iyi bir amaç için kullanmaya karar veriyor. Tente ve çadır satmayacaktır, pantolon satacaktır o. Irmak yataklarıyla dağları kazmak gibi zorlu bir iş yapan bu zorlu adamlara uygun, zorlu pantolonlar. Dikişleri açılmasın diye Levi kumaşa bakırdan perçin çivileri çakıyor. Pantolonun arkasına kemerin hemen altına da adını taşıyan deri bir etiket dikiyor. Ne güneşin ne de yılların yıpratamadığı bu mavi nimes bezinden yapılma pantolonları çok geçmeden bütün batı kovboyları öz giyimleri olarak benimseyeceklerdir. 1850 San Francisco Gelişmişlik Yolu. Şilili Perez Rosales Kaliforniya madenlerinde şansını arıyor. San Francisco'nun birkaç kilometre ötesinde yiyecek her şeye akıl almaz paralar ödendiğini duyunca birkaç çuval kurt yeniği kurutulmuş etle 5-10 kavanoz reçel toparlayıp bir de kayık satın alıyor. Daha iskeleden ayrılmadan bir gümrük görevlisi şakağına tüfek dayıyor. Hele dur bakalım. Bu kayık Birleşik Devletler'in hiçbir ırmağında açılamaz. Çünkü yabancı bir ülkede imal edilmiş olup omurgası Kuzey Amerika'nın ağacından yapılmamıştır. Birleşik Devletler ilk başkanından bu yana kendi ulusal pazarını korumuştur. Kendisi İngiltere'ye pamuk satmakta ama gümrüğü İngiliz kumaşlarının ve endüstrisine zarar verebilecek olan başka malların ithalini yasaklamaktadır. Güney illerindeki çiftlik sahipleri ise İngiliz kumaşı ile giyinmek istiyorlar. Kuzeydeki dokuma fabrikalarının onlara bebek bezinden kefene kadar bütün gereksinmeleri için kendi dokudukları çirkin kumaşları zorla kullandırtmasından yakınıyorlar. 1850 Buenos Aires Gelişmemişlik Yolu. Domingo Faustino Sarmiento'nun düşüncesi. Bizler sanayici ve denizci değiliz. Avrupa hap maddelerimize karşılık uzun yüzyıllar boyunca bizim mamul mal gereksinmemizi karşılayacaktır. 1850 Plata Irmak Bölgesi. Yüzyılın ortasında Buenos Aires ve Montevideo. Şair Xavier Marmier Fransız Akademisi'ndeki kürsüsünden Plata Irmak Bölgesi rıhtımlarına uzanıyor. Avrupa'nın büyük güçleri Rosas'la bir anlaşmaya varmışlardır. Buenos Aires ablukası kaldırılmıştır. Peru sokağında dolaşırken Marmier kendini Rue Vivian'da sanıyor adeta. Dükkanların vitrinlerinde Lyon ipeklileri ile Journal de Mode dergisini, Dumas ve Sandon'un romanlarını, Musset'in şiirlerini buluyor. Ne var ki belediye sarayının kemerlerinin gölgesinde asker üniforması giymiş yalın ayak kara adamlar gezinmekte. Döşeme taşları Gosho atlarının nal sesleriyle çınlamaktadır. Birileri Marmiye'ye Gosho'ların birini temize havale etmezden önce mutlaka bıçaklarını öpüp Bakire Meryem Ana'ya dua ettiklerini anlatıyor. Hele öldürülen adam bir dostsa Gosho onu mezarlığa at sırtında girebilsin diye eyere bağlarmış. Daha ötede kent dışı semtlerin pazarlarında Marmiye, pampaların gemileri olan arabaları görüyor. Bunlar içerdek bölgelerden deri ve buğday getiriyor. Dönüşte de Le Havre ve Liverpool'dan gelen kumaş ve içkileri götürüyorlar. Şair ırmağı geçiyor. Montevideo 7 yıldır geriden General Oribe'nin kuşatması altındadır. Ama ırmakla okyanusa bakan bu kent, rıhtımlarına mal ve para akıtan Fransız gemileri sayesinde ayakta kalabilmiş. Burada çıkan gazetelerden birinin adı Le Patriot Français. Nüfusun çoğunluğu da Fransız. Rosas'ın düşmanlarının sığınağı olan bu kentte Marmiye, zenginlerin yoksullaşmış ve herkesin birden aklını oynatmış olduğunu ayrımlıyor. Bir aşık sevdiği kızın saçına bir kamelya takabilmek için bir ons altın veriyor ve bir davet sahibi konuğuna yakut ve zümrüt süslü gümüş bir halkayla tutturulmuş hanım elleri sunuyor. Montevideo'lu hanımlar için ilericilerle tutucular arasındaki savaş, Uruguaylı köylülere karşı verilen savaştan, insanları öldüren sahici bir savaş, daha önemli gibidir. İlericiler saçlarını iyice kısa kestirip özenle kıvırtıyorlar. 19. ayrımın sonu. Sayfa 193.